Ayrım 21, Menzil, Bir Tarikatın İki Yüzü, Saygı Öztürk, Sayfa 215. Öne çıkan cemaatler neler yapıyor, nasıl büyüyor? Fethullahçı terör örgütünün yani FETÖ'nün yerini menzilcilerin almakta olduğu gündeme getiriliyor. Devlet içindeki örgütlenmelerini dikkate alan bazı siyasetçiler FETÖ gitti, METÖ geldi yorumunu yapıyor. Dünün Fethullahçılarının bir bölümünün istihbarat dilinde kullanılan renk değişimine uğradıkları belirtiliyor. Diyanet raporunda diğer yapılarla ilgili de şu bilgiler yer alıyor. İskender Evrenosoğlu 1933 yılında İznik'te doğmuştur. İlk orta ve lise tahsilini Bursa'da tamamlamış, 1956 yılında bugünkü adıyla Marmara Üniversitesi Banka ve Muhasebe bölümünden mezun olmuştur. TKP içinde faaliyet yürütmesi, Milli Gazete, Sebil Dergisi ve Doğuş Dergisi gibi yayın organlarında yazılar yazması kayda değerdir. İskender Evrenesoğlu'nun öldüğü, ancak taraftarları tarafından bu bilginin gizlendiği iddiaları bulunmaktadır. Yerine Fazıl Nimet Müstehar ismini kullanan Abdülcabbar Bora'nın geçtiği söyleniyor. İskender Evrenesoğlu, Kasım 2019'da öldü, Saygı Öztürk. Öne çıkan görüşleri. Evrenesoğlu kendisinin Mehdi-i Resul olduğunu iddia etmektedir. Faaliyetleri: Nur TV, MPL TV, Mihr Dergisi, Mihr Takvimi, Radyo Nur 91.6, Nur Radyo, Radyo Ankara, Radyo Hidayet Çağı, Radyo Hakkın Sesi, Radyo Glückseligkeit bu grubun basın ve yayın organlarıdır. Değerlendirme: Evrenesoğlu'nun görüşleri İslam dininin değişmez esanslarına, Kur'an ve sünnetin temel hükümlerine kesin olarak aykırıdır. İhsan Şen Ocak 1974 yılında Samsun'da doğdu. İlkokuldan sonra hafızlık yaptı. 1994'te Samsun İmam Hatip Lisesi'nden, 1999'da 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Öne çıkan görüşleri: Şen Ocak kendisini ehli sünnet savunucusu olarak görmekte ve gelenekte yaygın kabul gören görüşler dışındaki farklı dini görüş ve düşünceleri genellikle oryantalizme hizmet olarak sunmakta ve bazı muhaliflerini oryantalizmin uşağı olarak nitelemektedir. Bazı konuşmalarında toplum tarafından yadırganabilecek bir üslup kullandığı gözlemlenmektedir. Faaliyetleri: Şen Ocak 1996 yılında 7 Beyza dergisini neşretti. 2005-2010 yılları arasında yayımlanan İnkişaf dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. Milli Gazete ve Yeni Şafak'ta müstear isimle yazılar yazdı. 2008'de TV5'te Köprü programını hazırlayıp sundu. Değerlendirme: Konuşma ve yazıları incelendiğinde Şen Ocak'ın dar ve abartılı bir ehli sünnet yorumunu savunduğu, ümmetin birliği, cihat gibi konulardaki kendine özgü görüşleriyle aksiyoner bir Müslüman kimliği oluşturmayı hedeflediği görülmüştür. Nurettin Yıldız, 1960 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Öğrencilik yıllarında Milli Türk Talebe Birliği ve Akıncılar Teşkilatı'nda aktif görevler üstlendi. İmam Hatip Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bir dönem eğitim gördükten sonra Mekke Ümmül Kura Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Burada Usul-i Fıkıh bölümünü bitirdi. Öne çıkan görüşleri: Yıldız yeni fikirler ortaya koymaktan ziyade bir davetçi ve hatip rolüyle kendisini sunmaktadır. Dinde reforma karşı olduğunu açıkça ifade etmektedir. Hasan el-Benna ve Seyyid Kutup gibi isimleri örnek almaktadır. Faaliyetleri: Kitap yayınlama dışında Yeni Akit gazetesinde yazılar yazmaktadır. Geçmişte Milli Gazete ve Milat gibi gazetelerde yazıları çıkmıştır. Aylık yayınlanan Altın Oluk dergisinde 2010 yılından beri yazmaktadır. Yine Sosyal Doku Vakfınca çıkarılan Genç Doku ve Elif Elif dergilerinde yazmaktadır. Değerlendirme. Yıldız'ın söylemlerinde öne çıkan dört husus şunlardır. Cemaatçilik, ümmetçilik ve hilafet ideali, kadın konusunda aşırı gelenekçi tavır, üslup kaynaklı sorunlar. İlahiyat fakültelerine son derece muhalif, özellikle kadın, cinsellik ve aile gibi konularda suistimale açık söylemlere sahip olduğu da söylenebilir. Şah-ı Merdan Sarı, Vasat Grubu. 1960 yılında Adıyaman'da doğdu. 1978'de İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam olarak göreve başladı ve 1995 yılında bu görevinden istifa ederek ayrıldı. 1997 yılında Gaziantep Kitap Fuarı'nda İncil basım ve dağıtımı yapan Müjde Yayın Evi'ne yapılan bombalı saldırıyı Şah-ı Merdan Sarı'nın cemaati Vasat'ın yaptığı iddia edilmiştir. Saldırıdan bir gün sonra bombayı atanlar yakalanmış, akabinde de itirafçı sıfatıyla serbest kalmış, Sarı ise örgüt lideri suçlamasıyla tutuklanıp 18 yıl hüküm giymiş ve 10 yıl hapis yatmıştır. 2007'de cezaevinden çıktığında vaaz ve etkinliklerine devam etmiş, tekrar tutuklanacağını öğrenince de Erbil'e kaçmıştır. Erbil'de tutuklanmış olup Türkiye'ye iade edilmemiştir. Yargılama süreci devam etmektedir. Faaliyetleri: dini bakımdan marjinal bir görüşü tespit edilememiştir. Ayrıca devlete karşı herhangi bir söylem veya eylemi gözlemlenmemiştir. Bu haliyle mevcut oluşumun vasat bir yol izlediği müşahede edilmiştir. Hizbut Tahrir. 1953 yılında Ürdün'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin asıllı İslam alimi Takiyyuddin en-Nebhani tarafından kurulmuştur. Hizbut Tahrir kurulduktan sonra bölgede faaliyetlerine gayri resmi olarak devam etmiştir. Yasaklanmasına ve çeşitli baskılara maruz kalmasına rağmen Arap coğrafyasında sesini duyurmuş ve toplumsal bir taban oluşturmaya çalışmıştır. Hizbut Tahrir faaliyet alanını 90'lı yılların başında genişletmeye başlayarak Endonezya, Pakistan, Bangladeş'te yapılanmıştır. Hareket politik siyasal İslam ilgisini İslam dünyasında yaymaya çalışmaktadır. Körfez Savaşı gibi olayların meydana getirdiği radikalleşmenin etkisiyle Ürdün, Suriye, Kuzey Afrika, Türkiye ve Güney Orta Asya'ya yayılmıştır. Orta Doğu'da baskılara maruz kalan üyeleri Batı Avrupa'da yeni yapılanma yoluna gitmiş, özellikle ikinci nesil göçmenler arasında kabul görmüştür. Hizbut Tahrir mensupları Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle Orta Asya'da yapılanmak için çalışmalara başlamışlar, bu bölgede 90'lı yılların ikinci yarısında hızla genişlemişlerdir. Bu bağlamda Özbekistan ve Kırgızistan'da faaliyetleri dikkat çekmektedir. Öne çıkan görüşleri: yapı hilafetin yeniden kurulmasının tüm Müslümanlar üzerine farz olduğunu savunur. Bu nedenle yapıya göre hilafetin kurulması yolunda en ufak bir ihmal dahi büyük bir günah ve isyandır. Allah bu günahı işleyenleri şiddetli bir şekilde cezalandıracaktır. Faaliyetleri: hemen hemen bütün dünya ülkelerinde örgütlenen hareket 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'de de faaliyet göstermeye başladı. Bir grup Ürdünlü öğrencinin Türkiye'ye gelmesiyle toplumsal zemin ve propaganda ortamı buldu. Değerlendirme: yapı İslam'ın fıtrata uygun evrensel bir ideoloji olduğunu vurgulayarak bunu gerçekleştirmek için hilafet ihdasının farz olduğunu dile getirmektedir. Haklarında küresel güçlerin kontrolü ve desteğiyle faaliyet yürüttüklerine dair iddialar bulunmaktadır. Mustazaflar Hareketi, Hizbullah. Cemaate Ulemaya-i İslami, yani İslam Alimleri Cemaati adıyla 1979 yılında Batman'da ortaya çıkan hareketin kurucusu, 1952 yılı Batman doğumlu Mülkiyeli Hüseyin Velioğlu'dur. Velioğlu İstanbul'da polisle giriştiği çatışmada öldürüldü. Oluşum ismini sonradan Hizbullah olarak değiştirmiştir. İlim Kitabevi etrafında gelişen oluşum cami merkezli bir yapılanmaya gitmiştir. Yapı kendisine öncelikli faaliyet bölgesi olarak Güneydoğu Anadolu bölgesini belirlemiş ve 1990'ların başına kadar medrese hocaları, seydalar, şeyhler ve eğitimli kişilerle temas kurmaya çalışmıştır. 1979-1991 yılları arasında şiddete bulaşmayan hareket, 1991-2001 arasında taktik değiştirerek esas kabul ettiği tebliğ, cemaat ve cihat aşamalarını terk ederek PKK'ya, kendi çizgisindeki menzil grubuna, Fidan Güngör grubu ve bölgedeki bazı kanaat önderlerine yönelik şiddete başvurmuş ve illegal bir hüviyete bürünmüştür. Hareket Doğal Merkezi Diyarbakır başta olmak üzere Bismil, Silvan, Mardin, Nusaybin, Cizre, Tatvan, Adana, Konya ve İstanbul'da 17 Ocak 2000 tarihinde gerçekleşen Beykoz Operasyonu'na kadar Velioğlu kontrolünde faaliyetlerini yürütmüştür. Velioğlu'nun operasyonda öldürülmesinden sonra Cemal Tutar, İsa Altsoy ve Edip Gümüş'ün harekete liderlik yaptığı belirtilmektedir. Beykoz operasyonu ile devlet örgütün üyelik arşivini ele geçirmiş ve arşivdeki isimlere yönelik 17 bin civarında tutuklama yapmıştır. Bu tutuklamalarla dağılan hareket 2004 yılında Mustazaflarla Dayanışma Derneği adıyla dernekleşerek hem mağdur, mustazaf kabul ettiği tutuklu müntesiplerine ve onların yakınlarına sahip çıkmak suretiyle toparlanmaya başlamış hem de legal alanda faaliyette bulunmayı tercih etmiştir. Her ne kadar tağuti sistem ve darül harp kabul ettikleri devletin denetimine girmek örgüt içinde bazı itirazlara neden olsa da faaliyetlerine devam eden dernek 2012 yılında Hizbullah'ın devamı olma gerekçesiyle kapatılmıştır. Mustazaflar Derneği'nin kapatılmasından sonra hem kapatılmasının zor olması hem de propaganda imkanı derneğe göre daha iyi olmasından dolayı hareket partileşme kararı almış ve 2013 yılında Hür Dava Partisi veya Hüdapar adıyla partiye dönüşmüştür. Mustazaflar Hareketi hem dernekleştikten hem de partileştikten sonra Hizbullah'ın devamı olma problemi veya ithamıyla karşılaşmıştır. Öne çıkan görüşleri. Mustazaflar Hareketi akılcılık, mealcilik, tekfircilik ve ırkçılık gibi akım ve düşünceleri prensipte reddetmektedir. Hareket kendini dini naslara bağlı olarak görmekte ve dinin ahlak, ibadet, itikatla ilgili bütün prensiplerini kabul etmekte, bu prensiplerin ihyasını engelleyen tağuti zulüm rejimlerine karşı mücadeleyi hedeflemektedir. Faaliyetleri. Mustazaflar Hareketi 1979-1991 yılları arasında Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin medrese, üniversite, lise ve ortaokul işçi, esnaf, memur, köylü bütün kesimlerini içine alan tebliğ, davet, eğitim, ağırlıklı çalışmalar yapmıştır. Propaganda için cami dersleri, ev sohbetleri, kitap evleri, Hizbullah'ın tarihçesini anlatan kitaplar, İnzar, Nisa Nur, Kelhamet dergileri, haftalık Doğru Haber gazetesi, Doğa Yayıncılık, İlki Haber Ajansı, web siteleri ve televizyon yayınlarını kullanmaktadır. Değerlendirme. Hareket tarihinde yaşananlardan dolayı kimilerine göre tekrar şiddete başvurma potansiyeline sahiptir. Yeni Asya Grubu, Mehmet Kutlular. Yeni Asya grubunun lideri Mehmet Kutlular 1938 yılında Balıkesir'de doğmuştur. 14 yaşına kadar Gönen'de yaşayan Kutlular 1957 yılında askere gitmiş ve Risale-i Nurlar'la ilk tanışması da askerlik döneminde olmuştur. Askerlik sonrası 11 yıl Zübeyir Gündüz Alp'le beraber olmuş ve onun derslerine devam etmiştir. 1970 yılında çıkarılmaya başlanan Yeni Asya gazetesi sayesinde gazetenin ismi cemaatle bütünleşmeye başlamış ve bu grup Yeni Asya Cemaati olarak anılır olmuştur. Öne çıkan görüşleri. Bu grup siyasi hayatımızdaki önemli değişikliklere rağmen Demokrat Parti misyonunun temsilcisi olarak gördüğü ve siyasi yelpazede neredeyse kaybolmaya yüz tutmuş partilere destek veren siyasi kimlikleriyle diğer nurcu gruplardan ayrılmaktadır. Yeni Asya grubuna göre AK Parti ve yöneticileri dini siyasete alet eden bir zihniyetin ve milli görüş çizgisinin temsilcileri olup Türkiye'yi bu görüşe çekme niyetini bugün için gizlemektedirler. Faaliyetleri. Yayıncılık bu grubun en önemli faaliyet alanını oluşturmaktadır. Başlıca yayınları ise şunlardır: Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Yayınları, Köprü, Bizim Aile, Genç Yaklaşım, Genç Yorum ve Can Kardeş dergileri. Değerlendirme. Politikayla yoğun ilişkisi sebebiyle diğer nurcu gruplardan ayrılan ve siyasal anlamda ülkemizin yaşadığı onca değişikliklere rağmen Demokrat Hareket'in efsaneleştirip kendisini bir siyasi partiye, DP'ye angaje eden Yeni Asya grubu, geldiği konum itibariyle misyonunu önemli ölçüde yitirmiş ve farklı bir alana kaymış görünmektedir. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümete yönelik aşırı muhalif tutumları ile paralel olarak FETÖ'yü destekler mahiyette yayınlar yaptıkları bilinmektedir. Mehmet Okuyan, 1965 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Trabzon Çaykara'da, orta öğrenimini Trabzon Hayrat'ta tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Öne çıkan görüşleri, geleneksel din anlayışının Kur'an'dan uzaklaştığı tezini savunan Okuyan, bu noktada tek de kalsa doğrunun kendi söylediği olduğuna kesin olarak inanmaktadır. Faaliyetleri, Okuyan başta Hilal TV olmak üzere çeşitli kanallarda programlara katılmaktadır. Değerlendirme, Okuyan Kur'an'ı hiçbir yardımcı kaynak olmadan doğrudan anlamayı ve tefsir etmeyi benimseyen bir anlayışa sahip olarak geleneksel birikimi ve hadis külliyatını göz ardı etmektedir. Mustafa İslamoğlu, 1960 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde dünyaya geldi. Babası Ahmet İslamoğlu'dur. Eğitimine Yüksek İslam Enstitüsü'nde başlamış, akabinde İlahiyat Fakültesi'nde, daha sonra da Esher Üniversitesi'nde İslam Hukuku Fakültesi'nde sürdürmüştür. Ancak bu okullardan mezun olup olmadığı bilinmemektedir. İslamoğlu bazı görüşlerinden dolayı 90'lı yıllarda 2,5 yıl cezaevinde yatmıştır. Öne çıkan görüşleri, Mustafa İslamoğlu itikadi konularda bir takım farklı yaklaşımları dile getirmektedir. Kadere imanın Kur'an'da yer almadığını söyleyerek bunu çıkıntı iman maddesi olarak nitelemektedir. Faaliyetleri, tefsir ve Esma-ül Hüsna dersleri, konferanslar, basılı yayınları, onlarca kitap, ders, hutbe ve diğer videolarını içeren görüntülü yayınlar, Hilal TV Kur'ani Hayat Dergisi. Değerlendirme, 80'li yıllardan beri çeşitli yazıları, konferansları ve kitaplarıyla tanınmaya başlayan İslamoğlu'nun ilerleyen yıllar boyunca görüşlerinde, düşüncesinde, söylemlerinde, dil ve üslubunda farklılaşmalar dikkat çekmektedir. Süleyman Hilmi Tunağan Cemaati. Süleyman Hilmi Tunağan'ın 1888-1959 öncülüğünde ortaya çıktığı için ona izafeten Süleymancılık olarak bilinir. Öne çıkan görüşleri, Nakşi geleneğin içinde filizlenmekle birlikte kendilerini bir tarikat olarak nitelemeyen oluşumun son derece içe kapalı yapısı nedeniyle görüşlerini sağlıklı bir şekilde tespit edebilme imkanı pek bulunmamaktadır. Yayın organları olan 7 Kıta Dergisi, Tarih, İnsan ve Hayat Dergisi aktüel içerikli olup cemaatin kendine özgü görüşlerini yansıtan bilgilere buralarda rastlanmamaktadır. Faaliyetleri, cemaatin faaliyetleri günümüzde orta ve yüksek öğretim öğrencileri için yurtlar, Süleymaniye özel eğitim kurumları ve Kur'an kurslarıyla devam etmektedir. Yurt, kurs ve okulların finansmanı sahip oldukları çok sayıdaki holding ve halktan toplanan yardımlarla karşılanmaktadır. Süleymancıların Kur'an kurslarına Diyanet'in ismini kullanarak yardım topladıkları, cenazelerde para karşılığı Kur'an okuma ve ıskat hususlarında da oldukça aktif davrandıkları bilinmektedir. Süleymancılarla ilgili olarak onların bir takım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olduğu iddialarının ciddiye alınması ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için gerekli incelemelerin yapılması üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Zira uzun yıllar cemaat bünyesinde çalışmış, iç yüzlerine vakıf olduktan sonra onlardan ayrılmış olan ve cemaat içinde Kozan imamı olarak bilinen Mustafa Akyıldız, oluşumun din anlayışı ve yapılanması ile ilgili oldukça ciddi iddialarda bulunmaktadır. Buna göre cemaatin Türkiye genelinde bölgeler bazında Kolordu Kumandanlığı ismi altında yapılandıkları öne sürülmektedir. Cemaat hakkında dile getirilen bir başka iddia da 16 yıldır derin güçler tarafından kontrol altında tutulduğudur. 1980 darbesinden sonra arkadaşıyla hapse alınan Kemal Kaçar'ın o dönemki MİT tarafından hapiste anlaşmaya zorlandığı, anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldığı söylenmektedir. İsmail Ağa Cemaati, Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun günümüz temsilcilerinden biri. İsmail Ağa adı 56. Şeyhülislam İsmail Efendi ölümü 1137-1725 tarafından Çarşamba'da Fatih İstanbul yaptırılan camiden alınmıştır. Cemaatin Mahmut Usta Osmanoğlu'ndan sonra öne çıkan isimlerinden Hızır Ali Muratoğlu ve Bayram Ali Öztürk suikast sonucu hayatlarını kaybetmişlerdir. Mahmut Usta Osmanoğlu, cemaatin dini görüş ve fetvaları genellikle Diyanet İşleri Başkanlığı ile uyum arz eder. Bazı konularda farklı görüş ve fetvaları da vardır. Faaliyetleri: cemaatin özel okullar, medrese ve Kur'an kursları, basın yayın organları gibi çeşitli kurumları vardır. Cemaat mensubu yazarların kitap ve yazıları İsmail Ağa Yayınları, Siraç Yayın Evi, Ahıska Yayınları, Lale Gül Yayıncılık, Çelik Yayın Evi, Kitap Kalbi Yayıncılık, Yasin Yayın Evi, Hüküm Kitap gibi yayın evleri tarafından basılmaktadır. Değerlendirme: Mahmut Usta Osmanoğlu'nun yaşlı ve hasta olması nedeniyle yapı içerisinde bazı isimler etrafında birbirleriyle çatışan, çekişen, müstakil gruplaşmaların olduğu görülmektedir. İndirgemeci tercihler Müslümanları ayrıştırma riski taşımakta, birlik, beraberlik ve kardeşliğini de olumsuz etkileyebilmektedir. 21. Ayrımın sonu. Sayfa 223.